Ayrım 9. Lokantalar. O zamanlar Ankara'da öyle şimdiki gibi dönerciler, lahmacuncular, kebapçılar köşe başlarını tutmamıştı. Elbette bunlar da çok beğenilir, sevilirdi. Belki arada sırada yenildiklerinden olsa gerek, her birinin insana daha başka bir tat veren yönleri olurdu. Ama alışılmış damak tadı o sıralarda daha başkaydı. Herhangi bir lokantanın lezzetli bir yemeği bir kebaptan daha kötü değildi. Ayrıca da Güney ve Güneydoğu dışındaki kentlerde öyle otur kalk İskender, Adana türlerinde kebap ve sokakta, ayakta, ekmek içi köfte, döner yemek kimsenin aklına gelmezdi. Pide de Ramazan'dan Ramazan'a çıkan, bir ay boyunca fırınlar önünde kuyruklar oluşturan ve özel dönem dışında kendini özleten bir yiyecekti. Ama hiçbir zaman ekmeğin yerini de tutamazdı. Zamanın damak tadını en iyi yansıtan yerler bundan dolayı haklı olarak ün salan lokantalardı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında zamanın İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Müdürü'nün adam Rusya'dan geldiği için komünist olabileceği düşüncesiyle karşı çıkmalarını aldırmayan Atatürk ısrar edince Ankara'ya getirtilip hizmet vermesi sağlanan, böylece de kentte ilk kez aşçı dükkanından gerçek bir lokantaya geçiş sağlayan Baba Karpiç'in yeriyle sonradan açılan ve sayıları gittikçe artan nice öbür tanınmış lokantalar arasında yemeklerin niteliği, ortamın temizliği ve kibarlığı açısından hiçbir ayrım söz konusu olmazdı. Bu başkaları olarak Cihan Palas'ın altındaki lokanta, bugün otel olan ve bir zamanların ikinci şube ve Anafartalar Karakolu'nun bulunduğu binanın tam karşısındaki İmren, Zincirli Camii'nin arkasına düşen Zevk ve yine az önce sözü geçen polis binası ile bugünkü Gima Ulus mağazası arasındaki az çok U harfi biçimindeki sokağın tam ortasında yer alan Üç Nal lokantası örnek olarak gösterilebilirdi. Ankaralı zengin bir aile çocuğunun babaannesine ait konağın ahırını dekore ettirerek açtığı bu lokanta benim için o günlerde olduğu gibi şimdi de benzeri olmayan bir yerdi. Anday M.C. Şinasi, Cumhuriyet Gazetesi, 28/1996. Bunlardan her birinin kendine göre bazı özel yönleri olmakla beraber, Üç Nal adındaki bir lokanta, Ankara'nın o zamana kadar hiç görmediği şekilde sanki bir sanatçı yuvası havasındaydı. Her bir duvarında ve tavanında tanınmış kişilerin imzaları, bilinen bir sözü ya da dizesi bulunur. Bunlar da orada sanki bir tür sanat ortamı yaratırlardı. Öğrencilik yıllarımda bunların tümünde de, ama en çok Cumhuriyet Lokantası'nda yemek yedim. Üniversite yıllarında birkaç kez fakülte hocalarının da oraya geldiklerini gördüm. Yine bu arada kaç kez de o lokanta garsonlarının etin iyi tarafından getirmeleri karşılığında öğrencilerin öyle kolayca önüne gidemedikleri o hocaların çalışma masaları karşısında nasıl ayak üstünde atarak oturduklarına, büyük olanaklardan yararlandıklarına tanık oldum. Karpiç'in açılması öncesinde Atatürk'ün her yemek servisine girmeden önce örtülerin ve çatal kaşık takımlarının değiştirileceği bir lokanta istemesinin nedeni sadece Ankara'ya özgü değildi. İstanbul, İzmir gibi iki büyük kıyı kenti dışındakilerin birbirlerinden pek bir ayrımları yoktu. Ama başkent olarak seçilmesi Ankara'ya öyle hızlı bir gelişim sağladı ki lokantalar da bundan paylarını aldılar ve varlıklarının altın dönemini işte bu yıllarda geçirdiler. Ulus'ta Atatürk Bulvarı üzerinde iki sıra halindeki salaş dükkanlardan hemen sol başta açılan Uğrak, o zamana kadar bilinmeyen değişik bir yemek kültürünü Ankara'ya getirdi. Gerçekte orada yemek verilmiyordu da sadece bol sandviç vardı. Ankaralılar sup ve piramit pastayı ilk kez orada tattılar denebilir. Burası bir değişiklik getirdi ve itiraf etmek gerekirse Uğrak çizgisini hiçbir zaman değiştirmedi, lokantalaşmaya kalkmadı. Zamanla Yeni Sinema'nın karşısındaki ara sokağın sol tarafında açılan Karadeniz lokantası halkın hizmetine girdi ve derhal o kaliteli lokantalar arasında kendine bir yer yaptı. Ekmek içi köfte, döner, İskender kebabı, Adana şiş gibi Güney ve Güneydoğu Anadolu'ya özgü yiyeceklerin satılması, sokakta ayakta durarak karın doyurma yöntemi kente çok sonraları geldi ve hızla yayıldı. Bunda elbette getirdiği değişikliğin yanında daha ucuz olma avantajı da büyük rol oynadı. Ne var ki hepsinin de iyi et kullandığı nereye kadar gerçekti? Koşulları ne olursa olsun değişiklik arayanlar, ara sıra ekonomik açıdan zorlananlar daha sıkça buralara devam etmeye başladılar. O eski lokantalar gittikçe tenhalaştılar, hatta bazı gelişimleri fırsat bilerek kapandılar. Karpiç, Cihan Oteli altındaki lokanta, Zevk, İmren, Cumhuriyet, Üç Nal bugün artık kimse tarafından anımsanmaz oldular. Gençlerse bu yerlerin değil zevkine erişmek adını bile duymadılar. Karadeniz lokantası Kızılay semtine göçtü. Daha sonra açılan Washington Restoran ve benzerleri bugün kentin en iyi yerleri oldular. Ama Ankara'da artık o eski hava kalmamıştı. Benim lokantalarla tanışmam oldukça erken yıllara rastlar. Bir yıl olmuştu İsmet Paşa Mahallesi'nden Maltepe'ye taşınalı. Babam cumartesi pazar dışında bana her gün 50 kuruş verirdi. Ben de o günler öğle tatiline haber veren zilin çalmasıyla birlikte dışarı fırlar ama ev yerini Atatürk Bulvarı üzerindeki bir ara büyük sinemanın yerinde bulunan Meram Pastanesi'nin yanındaki yine aynı adı taşıyan çorbacıya koşardım. Burası öğlenleri müşterilerine tavuk suyu, tavuk etiyle tavuk suyuna pilav ve aşure verirdi. Tavuk suyu, pilav ve aşurenin fiyatı 45 kuruş tutar, ben de kalan 5 kuruşu garsona bahşiş olarak bırakır, bunun karşılığında da yaşımın hiç de hak etmediği abartılı bir saygıyla uğurlanırdım. Aradığım havayı sonradan yukarıda saymaya çalıştığım lokantalarda da bol bol bulduğumu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Meyhaneler. Her yerin olduğu gibi Ankara'nın da meyhaneleri vardır. İmparatorluk döneminde var mıydı bilemeyeceğim ama Kurtuluş Savaşı sırasında çıkarılmış olan Meyni Müskirat Kanunu nedeniyle faaliyette olmadıkları ya da o zamana kadar var olsalar da bu yasa çıkarılınca kapandıkları bir gerçektir. Buna karşın Falih Rıfkı Atay'ın yazdığına göre milletvekilleri akşamları polis müdürü Dilaver'in adamlarından sağlanması nedeniyle Dilaver suyu adı takılan rakıyı bulabilecekleri lokantalara giderlermiş. Atay, Falih Rıfkı, Çankaya, İstanbul, 1994. Cumhuriyetle birlikte bu Meyni Müskirat Kanunu yürürlükten kaldırıldığı için Ankara'da meyhanelerin açılmalarına da izin verilmiş. Onlar da genelde Posta Caddesi'nin iki yakasında açılmışlar. O dönem yaşamlarının en azından belli bir bölümünde içki içip de buralara hiç uğramamış bir kişiyi pek düşünemiyorum. Öyle ya, örneğin Şükran'ı, Yeni Hayat'ı, Kürdün Meyhanesi'ni kim öğrenmemiştir, kim tanımamıştır ki? Onlardan biri olunmasa da şairlerin ve yazarların da devam ettikleri böyle yerlerde bulunmak insanın bayağı hoşuna giderdi. Bunlar geceleri yenip içilen, dans edilen, müzik dinlenen, atraksiyon seyredilen, Gar Gazinosu, Ankara Palas Pavyonu, Bomonti, İntim, Babilon ve benzeri yerlerden öyle sadece fiyat bakımından değil, eski deyimle müdavimleri bakımından da büyük ölçüde ayrılırlardı. Bir başka deyişle birinde rastlanan havayı öbüründe bulmak olanağı yoktu. Elbette ki hepsi de temiz yerler değildi. Örneğin postane hizasındakilerden birinde garson gelip de oturduğunuz masanın mermerinin üstünü sözüm ona silmeye kalktığında kullandığı kirli bezin liflerinin yer yer önünüzde kaldığını görürdünüz. Eğer bu manzara hoşunuza gitmezse o zaman caddenin karşı kıyısında geçmeniz gerekirdi. Ulaşım sorunu. Taşındığımız Maltepe, kentin merkezi olan Ulus'a her semt gibi sadece otobüs ulaşımıyla bağlıydı. O yıllarda Ankara'da yeşil renkli Uray otobüsleri işlerdi. Bunlar Ulus'ta kendilerine ayrılmış olan duraklardan kalkarlardı. Örneğin Çankaya, Maltepe, Cebeci, Kavaklıdere ve Dikmen durakları uzun yıllar bakımsız, hatta terk edilmiş olarak duran millet meclisini çeviren salaş dükkanların önündeydi. Maltepe otobüsü tıpkı bakanlıklar, Kavaklıdere, Çankaya ve Dikmen'e gidenler gibi Kızılay'a kadar Atatürk Bulvarı'nı izler, orada sağa dönüp Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na geçer ve Demirtepe üzerinden Maltepe'ye kadar geldikten sonra Koç Öğrenci Yurdu'nun önündeki son duraktan dönerek yine aynı yolu bu kez tersten geçip Ulus'a varırdı. Öğrenci Yurdu'nun henüz yapılmamış olduğu 1940'lı yıllarda Ulus'a Kızılay'a gitmek için otobüs bekleyenler, yöneticilerce bugünkünden daha çok düşünüldükleri için buraya tahtadan önü açık, arkası, yanları ve üstü kapalı bir bekleme yeri yapılmış. O yüzden de buraya kapalı durak adı verilmişti. O zamanlar otobüslerin ön ve sağ ön yanlarına gittikleri semtin adının yazılı levhalar konur ve bu kurala bugün sıklıkla tanık olduğumuz gibi laubalilik gösterilerek uyulmadığı olmaz, aksine büyük bir titizlikle yerine getirilirdi. Ayrıca her semtin kendine özgü bir rengi vardı. Örneğin Maltepe'nin portakal rengi üzerine kırmızı, bakanlıkların beyaz üzerine siyah, Cebeci'nin yeşil üzerine beyaz, Kavaklıdere'nin beyaz üzerinde yeşil ve Çankaya'nın da kırmızı üzerine beyaz harflerle yazılı levhaları olurdu. Bunun nedeni de tıpkı İstanbul tramvaylarında olduğu gibi hala okuma yazma bilmeyenlerin söz konusu plakanın rengini görerek gidecekleri semtin otobüsüne binmelerini sağlamaktı. Otobüs ücretleri de uzun zaman için geçerli olacak biçimde düzenlenmişti. 1940'lı yıllarda önceleri 8 kuruştu. Neden sonra 15 kuruş olmuştur? Otobüs yetersizliği nedeniyle dolmuşların hizmete girişleri 1946'dan sonraya rastlar. Bunlar adam başına 25 kuruş alırlar, öne 2, arkaya ise yasal olarak 3, kaçak olarak da 4 kişi oturturlardı. Maltepe dolmuşları 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden kalkar, tren garı yoluyla yani otobüslere göre daha kısa yoldan Maltepe'ye varırlardı. Bakanlıklar dolmuşları ise Karpiç ile Merkez Bankası arasındaki İnebolu Sokağı'nın üst ucundan kalkarlardı. Duyduğumuza göre Ankara'ya Amerika'dan büyük kırmızı troleybüsler getirilmiş ama zamanın vali ve belediye başkanı Nevzat Tandoğan tarafından işletmeye sokulmaları engellenmiş. O sıralarda sayıları zaten az olan otobüslerin 1947'deki yangından sonra daha da azalmaları, bunların trafiğe sokulmaları zorunluluğunu doğurdu. Bu nedenle de öncelikle dış kapı bakanlıklar ve ulus istasyon hatlarına bu yeni araçlara elektrik sağlayacak olan teller döşenmeye başlandı. Bir süre sonra da bu kez Almanya'dan öncekilere oranla daha küçük troleybüsler getirtilerek trafiğe sokuldular. Aradan bir süre geçtikten sonra bu kez ulus cebeci hattına da sefer kondu. Bir tür lastik tekerlekli, raysız tramvay olan bu araçların sonradan ne olduklarını pek bilen olmadı. Zaman zaman yaşanan bazı komik olaylar yaşlılarca bugün de kolaylıkla anımsanacaktır. Özellikle dar dönmeler sırasında aracın elektrik telleriyle ilişkisinin kesilmesi halinde halkın boynuz adını verdiği uzantıların uçlarındaki iki makaranın yeniden tellere oturtulabilmesi ve bu yolla bağlantının sağlanabilmesi için biletçi yere inip aracın arkasına geçer ve o iki uzantıyı sağa sola sallar, bu da halkın gülmesine neden olurdu. Eğlence yaşamı. Gerek okuduklarıma, gerekse yaşadıklarıma dayanarak Ankara'nın bugünkü gibi geçmişte de eğlence yaşamının öyle çok zengin olduğunu söyleyemem. Denebilir ki başkent her zaman için değil sadece eğlence, hatta kültür ve spor açısından da dışarıdan ve özellikle de İstanbul'dan yıllarca desteklenip durmuştur. Örneğin başkent olduktan sonra Ankara'nın tam 24 yıl boyunca bir tiyatrosu olmamıştır. Konservatuvar öğrencilerinin yılda bir, pek pek iki kez hazırladıkları piyesleri Halk Evi'nde, şimdiki Resim Heykel Müzesi, tatbikat sahnesinde oynamalarının dışında çoğunlukla İstanbul'dan gelen Belediye Şehir Tiyatrosu'na ve Muammer Karaca ve benzeri ekiplere bağlı kalınmıştır. 1947 yılında bir rastlantı sonucu varlığından haber olunan 1947 yılında bir rastlantı sonucu varlığından haberdar olunan Ulus'taki Vakıf Han'ın deposunun sahne için hazırlanarak halka açılışı Ankara'da gerçek bir devrim yaratmıştı denebilir. Bugün de çok iyi anımsadığım üzere ilk kez Ahmet Kutsi Tecer'in Köçebaşı piyesiyle perdelerini açışı, sonraki yıllarda her 27 Aralık akşamında kısa ve anlamlı bir törenle kutlanmalıydı. Oysa Dünya Tiyatro Günü çeşitli yöntemlerle kutlanırken, Ankara'da ilk tiyatro sahnesinin açılmasının da böyle bir törenle alınması ne yöneticilerin, ne sanatçıların ve ne de halktan tiyatro severlerin akıllarına geldi. O ilk akşam son derece görkemli bir açılış olmuştu. Bunda uzun zamandır süregelen tiyatro açlığının giderilişinin ve artık bir sahneye sahip oluşun ötesinde öğrencilerden 50 kuruş gibi çok düşük bir giriş ücreti alınmasının, özellikle yüksek öğrenim öğrencilerine tiyatro zevkinin aşılanışının düşünülmesinin de payı olsa gerekti. Sonraki yıllarda büyük tiyatro, üçüncü tiyatro, opera, oda tiyatrosu, Altındağ Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve benzerleri de kısa aralıklarla ard arda açıldılar. Böylece Ankara'nın bugünkü sahne durumu ortaya çıktı. Ama o 30'lu 40'lı yıllarda böyle bir işlevin düşünülmesi dahi söz konusu olamazdı. Bütün bu yıllarda Ankaralılara sinema, gazino, bar ve aile bahçesi gibi eğlence yerleri de kendi alanlarında hizmet vermeye çalıştılar. İlgili bölümde açıklandığı üzere bunların arasında en ucuz olanı, dolayısıyla da en çok gidileni sinemalar oldu. Bunların da içlerinde ailelerin, kadınların gidemedikleri Sus ve Sümer ile pek az, o da çekinerek gidebildikleri eski kulüp, birinci yangından sonraki Halk, ikinci yangından sonraki Park sineması bir yana bırakılırsa geriye sadece yeni sinema kalıyordu. Bu sonuncusu kentte yıllarca hep birinci sırada, hatta tek olarak yerini korudu. Öyle ki sonradan açılan çok daha çağdaşları bile onun yerini alamadılar. Bakınız, burası Ankara. Barlara gelince en tanınmışları olarak dış kapıya giden yol üzerinde açılmış olan Yeni, Tavarin ve Nil gibilerine kadınların, ailelerin, hatta evli erkeklerin bile gidebilme olanağı yoktu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çalışmış olan fresko barın nasıl olduğunu bilemem. Ama az önce adlarını verdiklerimin öyle pek muteber yerler olmadıklarını rahatça söyleyebilirim. Buraların başlıca özellikleri, oraya gidenlerin barda çalışan kadınlarla daha çok oturmaları, biraz dans edebilmeleri ve bolca içki ısmarlama yoluna gitmeleri için ne gerekiyorsa yapılmasıydı. Yine okuduklarımla, Cumhuriyet'in o ilk yıllarında Ulus'taki Millet Bahçesi ile Yenişehir'deki Büyük Havuzbaşı denen Kızılay ve Küçük Havuzbaşı denen Sıhhiye'de o İtalyan stili, fıskiyeli güzelim havuzların çevresinde müzik dinlenir, olanak bulduğunda da dans edilirmiş. Bunun dışında başlıca büyük otellerin salonlarında haftanın belirli günlerinde saat 17 sularında The Dansant, danslı çay partileri verilirmiş. Benim bildiğim yıllarda artık böyle eğlenceler kalmamıştı. 1940'lı yılların hele ikinci yarısında daha çok okul çayları ön plana geçmişlerdi. Gerek lise mezunları, gerekse fakülte öğrenci dernekleri yıl içinde çoğunlukla yıl sonunda verilen balolar dışında genellikle yine Ankara Palas, Gar Gazinosu gibi muteber yerlerde çaylar düzenlerdi. Gençler ikişer ikişer ya da gruplar halinde gelerek gerçekten de nezih bir şekilde eğlenirlerdi. Yıllarca sürüp gitmelerinden de anlaşılacağı gibi bunlarda hiçbir zaman kayda değer önemsiz, tatsız olaylar yaşanmamıştı. Çaylara katılanlara ya kuru pasta ve limonata ya da bir duble vodka ile biraz kuru yemiş verilirdi. Bu tür toplantılarda bugün hala sürüyor mu bilemem ama o zamanlarda çok önem verilen bir husus vardı. Balo, çay gibi eğlence düzenlemelerinde kesin bir kurala uymak zorunluydu. Dernekte bu işle görevlendirilen üye, polisin 1. şube denen dairesine başvurarak o toplantı için izin alırdı. Bundaki amaç, toplantının siyasal yönünün bulunmadığına dair polis dairesine bilgi verilmesiydi. Bu çaylara erkekler varsa siyah ya da lacivert, yoksa koyu renk giysileri, kızlar da en şık kılıklarıyla giderlerdi ve bu yeterli görülürdü. Sadece geceleri gerçekleştirilen balolar ise biraz daha ciddiyet gerektirirdi. Bunlara da erkekler smokin, hanımlar ise tuvalet giyerek gitmek zorundaydılar. Elbette ki balo denince akla hemen ve sadece Ankara Palas gelirdi. Fakültelerin belirli günlerinde gençler, resmi bayram günlerinde ise üst düzeydeki büyükler o baloların asıl katılımcıları olurlardı. Bu balo ve çaylar dışında parası olanlar arzu ettikleri takdirde geceleri Ankara Palas pavyonuna, Gar Gazinosu'na, Süreyya pavyonuna, Bomonti Gazinosu'na da gidebilirlerdi. Bunlardan Süreyya'nın ötekiler yanında özel bir yeri vardı. Burası nedense halka açık olmaktan çok yabancıların ve bizim hariciyecilerimizin gittikleri bir yerdi. Dışarıdan pek giden olmaz, hem zaten olsa da oradakilerce yadırganırdı. Ben buraya hepsi bir kez gittim ve yine yalan söyleyeyim hiç tat almadım. Bu yüzden de bir daha ne gittim ne de gitmeyi düşündüm. İri kırmızı burunlu Fehmi Bey'in sahibi ya da müdürü olduğu Maltepe'deki Bomonti, kışın kapalı salonunda, yazınsa bahçesinde genellikle Nusret Ersöz'ün katıldığı Alaturka ve Dario Moreno'nun renklendirdiği Alafranga müziğe olanak veren karma bir eğlence yeri sayılırdı. Ankara Palas Pavyonu ve Gar Gazinosu ise Ankara'nın en saygın eğlence kuruluşlarıydılar. Hele birincisi, getirttiği yabancı sanatçılarla her zaman eğlence alanında birinci sırayı tutardı. Başkentte ilk striptizi gerçekleştiren ve 1950'li yılların en önde gelen siyasetçilerini bile ayağına getirtip kendisine hayran bıraktıran Colette ve topluluğu uzun zaman burada gösterilerini sunmuştu. Elbette sonradan başkaları da Ankara'ya gelecekler. Eskilerin iyice anımsayacakları gibi örneğin bir Pamela çıkacak ve Bomonti Gazinosu'nda dört motorlu diye nam salacak, göğüs hakimiyetinin nasıl olabileceğini ve nereye kadar gidebileceğini gösterirken halkı haklı olarak coşturacaktı. Gar Gazinosu'nu önceleri bir Yugoslav ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarını temsilen Niyazi Bey adlı bir memur ortak olarak çalıştırırlardı. Sonradan bu Niyazi Bey'in ortağını uzaklaştırıp bağımsız olarak gazinoyu sahiplendiği söylentileri çıktı. Bunun ne dereceye kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Ama aynı Niyazi Bey'in eşinin büyük yardımlarıyla yıllarca burayı ne kadar güzel işlettiğine çok tanık olmuşumdur. Kış akşamları ister istemez salona kapanılırdı. Yaz geldiğinde ise Ankara'nın o bulunmaz akşamlarında gazinonun arka bahçesinde son derece nezih, huzurlu saatler geçirilir, yenil, içilir ve dans edilirdi. Niyazi Bey dışarıdan öyle kaliteli sanatçılar getirtirdi ki bunlar Ankara Palas Pavyonu'nda çalışanlardan hiç de aşağı kalmazlardı. Gerek yemeklerinin tadı, gerek müziği, gerek şimdi söylediğim üzere gelen sanatçılar ve tek sözcükle atmosferi itibariyle Gar Gazinosu her zaman Ankara'nın en nezih, en kibar eğlence yerlerinden biri olmuştur. İntim ve Babilon pavyonlarının öyle büyük iddiaları yoktu. Ama yine de tıpkı öncekiler gibi eşlerle gidilip yemek yenilen, dans edilen çok kibar, nezih eğlence yerleriydi. Daha çok yaz aylarında Atatürk Orman Çiftliği Bira Parkı ile Baraj Gazinosu da kendi çaplarında halka hizmet verirlerdi. Kavaklıdere'deki Güven Gazinosu'na gelince buranın her zaman benim yaşamımda çok güzel bir yeri olmuştur. Bir zamanlar Niyazi Bey'in ortağı olan Yugoslav tarafından işletildiği söylenirdi. Bence gazinonun asıl önemli kişisi tek garson olarak çalışan Monsieur Jacques idi. Öylesine ağırbaşlı, efendi bir insandı ki ona saygı duyulmamasına olanak yoktu. Bunca yıl sonra rahatça söyleyebilirim ki bugünkü değme gazino patronu, hatta o sırada çalıştığı gazinonun kasasında oturan kendi patronu bile onun düzeyine erişememiştir. Gelenleri karşılayışı, gidenleri uğurlayışı sırasında öyle bir davranış sergilerdi ki hiçbir aşırılığa, komikliğe, bayağılığa kaçmadan gösterdiği saygılı tutum, verilen bahşişi kabullenişi bambaşka bir hava taşırdı. Gelenlere hele bildik kişiler olursa daha bir yakın ama hiçbir şekilde laubaliliğe kaçmadan daha bir içtenlikle davranırdı. Kaç kez başkalarının da tıpkı benim gibi bu saygılı insana bahşiş verirken aynı tutuma girdiklerini görmüşümdür. O yıllarda Ankara Palas Pavyonu'nda bir bardak sodalı viski 5, burada ise 4 liraydı. O nedenle bir yüksek öğrenim öğrencisi olarak viskiyi Güven Gazinosu'nda içmek bana daha ekonomik gelirdi. Hele bir hanım arkadaşla gittiğimde bu ayrımın çok daha belirgin bir hal aldığını görürdüm. Yaz geldiğinde o küçük salondan çıkılır, daha geniş olan terasta oturulur, yenir, içilir, pikabın çaldığı romantik müziğe uyularak dans edilirdi. Bu sıralarda çevredeki apartmanlara rahatsızlık verecek en küçük bir gürültü, tatsızlık yayılmazdı. Ankara'da bunlardan başka tümüyle Alaturka müzikle kendini tanıtmış eğlence yerleri de vardı. Bir ara şahane kadın namı verilen Sevim Çağlayan'ın ufacık kızlar olarak Makber gibi son derece güç bir parçayı söylemek suretiyle Hamiyet ile yarışan Neşe ve Gülden Karaböcek kardeşlerin, Hacer Buluş'un sahnesine çıktıkları Saman Pazarı Esenfark Kazinosu, Dört Yol Aile Bahçesi ve Dikim Evinde Yeni Doğan Aile Bahçesi 1960'lı yıllara kadar yaz akşamlarında Ankaralıların tercih ettikleri alçak gönüllü eğlence yerleri oldular. 1950'li yıllarda bu anılanları Gençlik Parkı'nda çalışmalarına izin verilen içkili çalgılı gazinolar izledi. Ama neye yarar ki bunlar tutumları sonucunda gitgide niteliklerini yitirerek değil sadece kendilerini, tüm parkı bile artık gidilmez hale getirdiler. 1960'larda yine Alaturka müzikle çalışan Güney Park, Beyaz Saray, Şato Yazar, Köşk birbirlerini izleyerek açıldılar ve haftanın belli günlerinde hanımlar matinesi düzenleyerek halka yine ucuz eğlence olanakları sağladılar.